Ayrım 14. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 212. Kağıt kadın, kalem erkek, savına inat. İçimize yer etmiş, ta derinlere kök salmış, oralarda kireçlenip, katmerlenip tozlanmış düşünce kalıpları var. Çoğu zaman farkında dahi olmadan kullandığımız, kanıksaya kanıksaya normal adettiğimiz. Bunlar en çok cinsiyet gibi toplumsal olanı biyolojik olanla karıştırdığımız mevzularda zuhur eder. Kadınlar böyle böyledir çünkü toplum böyle şekillendirir kız çocuklarını demeyiz mesela. Kadınlar böyle böyledir çünkü doğaları gereği deriz. Bu doğaları gereği safsatalarından biri uyarınca, edebiyat tarihinde sayısız erkek yazarın iddia ettiği gibi kalem erkek kağıt dişidir. Erkek yazar, kadın ise ya yazılır ya da yazdırır. Kalemi elinde tutan, dolayısıyla hikayeyi anlatan birinci tekil şahıs ise erkek kalır. Oysa benim bildiğim edebiyat, tıpkı aşk ve tasavvuf gibi aşkınlık arayışından beslenir. Aşmak, bu benin hudutlarını, kalıplarını, sınırlamalarını. Aşmak ve bir öte bene ulaşmak, ötekiyle aradaki mesafeyi eritmek, ta ki o ve ben diye bir ayırım olmadığını anlayıncaya kadar. Edebiyat ve tasavvuf ve aşk, benin dışına uzanan yolculuklardır. Beni yüceltmek için yapılan vurgular değil. Lakin bu yolculuğun öznesinin erkek, nesnesinin ise kadın olduğunda hemfikirdir niceleri. Arayan, yaşayan, yazan, özne hep erkek gözüyle anlatılır, kurgulanır. O ilahi, ulvi ve semavi arayış, erkeğe has bir içsel yolculuk olarak tarif edilir. Bu durumda kadınlık ise dünyevilikle özdeşleşir. Maddiyatçılık, tüketim düşkünlüğü, hedonizm ve bunun gibi. Yoksa nereden çıkardı dünyaya tutkun kişi kadın değilse bile kadınlaşır lafı? Bu alanda verdiği muazzam eserlerle ardında derin bir iz ve hem merak hem minnet dolu okurlar bırakan Anne Marie Schimmel, İslam tasavvuf kaynaklarındaki benzer doğrultuda yazılmış şiirleri ve hikayeleri uzun uzun inceler. Dünyevilik ile kadınsılığın genel olarak özdeşleştirildiği sonucunu çıkartır. Nice belgede bu dünya dişleri dökülmüş berbat yüzünü boyayarak kapatmaya çalışan çirkin bir koca karıya benzetilir. Dünya nimetlerine aldanan kişi aslında bu koca karıya aldanmakta, onun peşinden gitmektedir. Yahut da genç ve şehvetli bir kadına benzetilir dünya. Bir kez daha erkek özneyi yoldan çıkarmaya ahdetmiş. Her gün binlerce koca öldüren düzenbaz bir kadın diye geçer bu tarif kaynaklarda. İranlı şair Senai, cinsi latife pek sevmediğini saklamaz ve ne zaman olumlu bir laf etmesi gerekse, bir dindar kadın bin kötü erkeğe bedeldir diye geçiştiriverir mesela. Şiirlerinde temel aldığı özne hep ya mert ya da civan merttir. Öznenin erkek olduğu fikri, bilhassa Gazali tarafından sıklıkla dile getirilecektir daha sonraki yıllarda. Nefs kelimesinin Arapçada dişil olması, nefse dair her olumsuzluğu kadınlara ve kadınsılığa atfetmeyi kolaylaştırır. Erkek daha uhrevi arayışlar içine girecektir. Ama işte kadın dünyevi bir tuzak olarak dikilir önüne. Bu mantığın izlerini edebiyatta rahatlıkla takip ederiz. Peyami Safa, Ömer Seyfettin gibi kadınsılıktan haz etmeyen yazarların hikayelerinde genç ve alafranga kadınların hemen her zaman tüketime meyyal, hep maddiyatçı, hep nefs düşkünü ve aşırı batılılaşmış olmaları tesadüf değildir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Entelektüel birikim ya da ruhsal olgunluk gibi maddiyat ötesi alan erkek özneye, o alanın önündeki biricik engel dünyevilikte kadın nesneye ayrılıyor. Yaşayan erkek yaşanılan kadın, yazar erkek yazılan kadın. Sevgili Cemil Meriç bile bunu vurguladıktan sonra. İşte bu yüzden kadın yazar olmak felsefede, edebiyatta ve dahi tasavvufun bir kanadında mevcut ve alışılmış dengeleri tersine çevirmek, normalin hudutlarıyla oynamak demektir. İncelenen nesne halinden çıkıp arayan özne olmaya cüret etmek demektir. Kağıt değil, kalem olmak. Hakkında aşk şiirleri yazılan, metiyeler döşenilen, uğruna yollara düşülen Dulcinea değil, bizzat o şiirlerin, hikayelerin, romanların, kitapların yaratıcısı olmak. Bizzat kalem olmak. Kendi eserini yok eden adam. Bir adam düşünün ki bugün dünya üzerinde en çok saygı duyulan isimlerin arasında yer alsın. Doğudan batıya, nereye giderseniz gidin. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Rusya'da binlerce hayranı olsun. Her dilden, her kuşaktan. Öyle bir adam ki yazdıkları satır satır okunsun, bilinsin, tartışılsın, hatta ezberlensin. Hakkında kitaplar basılsın, konferanslar düzenlensin, filmler ve belgeseller çekilsin, şiirler yazılsın ve gene de kişiliği hep gölgeli, hep koskoca bir muamma olarak kalsın. Etkisi muazzam, mirası tartışmalı. Hayranları bir ordu oluşturacak kadar geniş ve tabii karizması da. Hayatta olsaydı ne derdi tüm bunları acaba? Franz Kafka, yüzyılımızın en evrensel ve ölümsüz isimlerinden. Bir türlü eskimiyor. Işığı, şöhreti, aurası tavsamıyor. Bugün üniversite kütüphanelerinde kitapları en çok itibar gören yazar odur belki de. Mektupları, aşkları, yalnızlığı, hayatı, karamsarlığı. Ne kadar okursak okuyalım hakkında gene de bir türlü zihinlerdeki kalıplara sığmıyor. Eleştirmenler salgın halinde bir Kafka manyadan söz ediyorlar. Peki gerçek Kafka nasıl biriydi? Herkesin hemfikir olduğu nokta, büyük zorluklar içinde yazdığı, yaşadığı. Bir ayağı çemberin hep dışındaydı. Sistemle barışamadı bir türlü, ayak uyduramadı. Çarkların işleyişini en iyi analiz eden yazardı belki de. Korkularından, evhamlarından ilham aldı. Yapıcı olduğu kadar yıkıcı bir damar da vardı ruhunda. Kendisini yok etmeyi seven bir adamdı. İşin aslı Kafka, şayet Kafka'ya kalsaydı iş, bugün belki de hiç kimsenin tanımadığı, duymadığı bir isimden ibaret olacaktı. Mezar taşını bile çok az insanın bildiği. Yazı yazmayı o kadar seviyordu ki, tüm olumsuzluklara rağmen bu tutkusundan vazgeçmedi. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü, bir de arkası var, karanlıkta kalan yanı. Yazıya olan tüm saygısına ve aşkına rağmen, Kafka ne yazdıysa yaktı, yaktı, yaktı. Geride bir şey bırakmamaya yeminli gibiydi. Hayatı boyunca kaleme aldıklarının neredeyse %90'ını kendi elleriyle alevlere attığı tahmin ediliyor. Halbuki yazıyla uğraşanlar bunu gayet iyi bilir. İnsan iki satır yazsa sahiplenir, üç sayfa bitirse bir kenarda saklar, üstüne titrer. Yazmak kolay değildir ya, yazdığını yok etmek belki de en zoru. Nasıl bir ruh halidir bir yazarın kaleme aldığı eserleri hem de elindeki tek nüshaları aniden yok edebilmesi? Haftalarca, aylarca, senelerce uğraş dedin, sonra bir kibrit çak hepsinin üstüne. Bir kibrit alevinin sarı mavi dansında seyretmek hayal gücünün intiharını. Kafka vefat ettiğinde henüz 41 yaşındaydı. Artık Prag hep onunla anılacaktı. Şehri ismini, hayaletini, hayranlarını bıraktı. Evinde, çalışma masasının üzerinde bir mektup buldular. Yakın dostu Max Brod'a ithafen yazılmıştı. Sevgili Max, senden son bir ricam var. Günlüklerim, karalamalarım, defterlerim, taslaklarım, velhasıl yazıya ve yazarlığa dair ne varsa benden geriye kalan, okunmadan bir an evvel yakılmasını arzu ediyorum. Max Brod, arkadaşının vasiyetini defalarca okudu. Sonunda kağıdı katladı, cebine koydu. Uzun bir yürüyüşe çıktı. Doğru kararı vermek istiyordu. Ama kime göre doğru? Kafka'ya göre mi? Kendine göre mi? Tanrı'ya göre mi? İnsanlığa göre mi? Sonunda arkadaşının vasiyetini çiğnemeye karar verdi. Onun yazılarından hiçbirini yok etmediği gibi 2 ay geçmeden önemli bir yayıncı ile anlaşarak bugün dünya edebiyatının şaheserlerinden sayılan Şato'nun basılması için onay verdi. Hemen ardından diğer kitaplar geldi. Kafka, Kafka'ya rağmen yaşayacaktı. İşin tuhafı bu garip hikaye burada da noktalanmadı. Max Brod'un yayıncılarla paylaşmadığı ama yakmaya kıyamadığı daha pek çok mektup ve taslak olduğu biliniyor. El yazmaları. Onlar henüz açığa çıkmış değil. Ve Kafka, cennette bir yerde oturmuş bakıyor aşağıya. Yüzünde durgun bir tebessümle izliyor bizi. Dinliyor hakkında söylediklerimizi. Kim bilir, belki de biliyor, içten içe seziyordu. Brod'un bavuldaki yazıları yok edemeyeceğini. Ama tüm dünyanın onu böyle baş tacı edeceğini, çoktan umudunu kestiği insanlığa direnç ve dirayet vereceğini tahmin edebilir miydi? Savaş gibi yaşanan aşklar. Bazı çiftler aşklarını tüm dünyaya karşı verilmiş bitmez bir mücadele gibi yaşar. Her gün, her an kendilerini savunmak durumunda hissederler. Çiftin birliktelikleri psikolojik bir savaştır ve her savaşta olduğu gibi bunun da iki tarafı vardır. Biz ve onlar. Biz iki kişiden oluşur, iki sevgili, o kadar. Onlar ise alabildiğine geniş bir kategoridir. Akrabalar, arkadaşlar, köşedeki bakkal, üst kattaki komşu, bütün toplum, cümle kainat. Ağız birliği etmişçesine hemen herkes onları ayırmaya çalışır ya da onlar öyle sanır. Bu yüzden daha da kenetlenir, birbirlerine yapışırlar. Çifti bir arada tutan temel dinamik içeriden değil dışarıdan gelir. Etraftan ne kadar tepki görürlerse o kadar sıkı tutunurlar birbirlerine. Başkalarının kem bakışı, zehir dili, ayıplaması ya da kınaması doğal bir zamk olur onlara. Bu sayede daha da yaklaşır, yakınlaşırlar. Halbuki kendi hallerine bırakılsalar, etraftan bu kadar muhalefet görmeseler, belki de kısa bir süre beraber olup ayrılacaklardır. Sırf bu kadar çok tepki gördükleri için böylesine ayrılmaz olurlar. Tüm dünyaya inat kurulan evlilikler vardır. Onlarınki öyleydi. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en olaylı, en yıpratıcı ve şüphesiz en çok konuşulan birlikteliklerinden biriydi onlarınki. Tanıştıklarında adam 46, kadın 22 yaşındaydı. Adam ünlü, kadın ünsüzdü. İkisi de ressamdı. Adam yetenekli, kadın ondan da yetenekliydi. Adam ben merkezci, kaprisli ve talepkar iken kadın kat kat zor bir kişiliğe sahipti. Kadın adamın öğrencisiydi ve adam evliydi. Hem bu kadar yanlış duruyorlardı yan yana, yanlış ve imkansız, hem de tuhaf bir şekilde birbirleri için yaratılmış gibiydiler. Sanki doğdukları andan tanıştıkları ana kadar geçen her sene öylesine yaşanmış bir zaman diliminden ibaretti. Asıl hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra başlayan hayatlarıydı. Daha önceki her şey hayaldi, bir şiirin doldurma dizeleri gibi. Ömürlerinin esas şiiri şimdi başlayacaktı. Farklılıklarında, zıtlıklarında garip bir manyetik çekim vardı. Ama belki de tutkularını alevlendiren ateş, etraftan gördükleri çetin muhalefet oldu. Evlenmeye karar verdiklerinde en büyük tepki ailelerinden geldi. Bilhassa kadının ailesi baştan karşıydı bu birlikteliğe. Kızlarına güvercin, adama ise fil adını takmışlardı. "Siz söyleyin," diyordu kadının annesi komşularına. "Söyleyin ne olur, güvercinle fil hiç yan yana gelir mi?" Adam iri yarı ve çirkinceydi. Gözlerinde dinmeyen, delişmen bir parıltı vardı. Cüssesi kocaman, kahkahası gürültülü, yüreği ise billur bir kadeh gibi kırılgandı. Heybetli, iddialı, sakınmasız, karizmatik bir sanatçıydı. Sıra dışıydı. Varlığı göz dolduruyor, her yaptığı konuşuluyordu. İsmi de kendisi gibi görkemliydi. Diego, Maria, de la Conserpion, Juan, Nepomuceno, Entanisleo de la Riveria ya Barrientos Acosta y Rodriguez. Tüm dünya onun başka bir ismiyle tanıdı. Diego Rivera. Kadın ufak tefekti. Kişiliği köşeli, bakışları sert, dili sivriydi. Güzel sayılmazdı ama hemen herkesin kabul ettiği garip bir efsunu vardı. Bedeni yaralıydı. Zahirde ve batıda yaralı. Sağ bacağı sol bacağından inceydi. Çocukken geçirdiği bir hastalığın mirası. Yaşıtlarının yanında kendini hep çirkin ve fiziksel olarak eksik hissetmişti. Yetmezmiş gibi genç yaşta geçirdiği ağır bir trafik kazası onu sakat bırakacaktı. Tedavi görse de belinde, sırtında, boynunda kalıcı ağrılar olacak ve ömür boyu çocuk doğuramayacaktı. Ama ona acımaya kalkanlara müstehsi bir tebessümle tepeden bakmayı başardı. Toplumun gözünde noksan bir kadın olmayı kesin kes reddetti. Frida Kahlo'ya acımak kimsenin haddine değildi. Asi, dik başlı, çetin ceviz, deli güzel bir enerjisi vardı. Taşkın nehirler gibi yerinde duramıyor, kabına sığamıyor, kaderine razı olamıyor, sıradanlığa tahammül edemiyordu. Bedenini saklamak için uzun, kabarık etekler giyerdi. Ruhundaki fırtınayı saklamak içinse çekingen değil, suskun değil, girişken ve geveze olmayı tercih ederdi. Kendi kendine bir karar almıştı. Bu dünya onun yaralamış, hırpalamış, acıtmış olabilirdi. Ama ne yaparsa yapsın onu asla korkutamayacaktı. Frida Kahlo doğuştan savaşçıydı. Aşkını da bir savaş gibi yaşaması tesadüf olabilir mi? Kadın adamla tanıştığında ondan evvel onun yeteneğini sevdi, sanatını sevdi. Resimlerindeki derinliği, deliliği, dehayı sevdi. Adamın bunalımlarını, buhranlarını ve en sonunda bedenini sevdi. Beden dediğin sadece bir kabuktan ibaretti. Üzerimize yapıştırılmış, boyalı bir kıyafet işte. Kadın adamın özünü sevdi. Bazen yazı masamda oturur bakarım resimlerine. Frida ve Diego, Diego ve Frida. Fotoğraflarını, tablolarını, otoportrelerini seyrederim uzun uzun. Bilmem hangisine daha çok hayret ederim. Yan yana ama bu kadar uzak ve kopuk olabilmelerine mi, yoksa böyle farklı hatta zıt ve sert oldukları halde bu kadar tutkulu ve aşık kalabilmelerine mi? İki deli kederli yaratıcı yıkıcı enerji topu. Çarpışan, çatışan, sevişen, kanatan, yaralayan ve yaralı. Herkesin karşı çıktığı aşklar vardır. Herkes karşı çıktığı için daha da derinleşen, pekişen. Ama kim ne derse desin, komşular ve etraf ve dünya ne kadar dedikodusunu yaparsa yapsın, bir fil ile bir güvercin pekala birbirlerine aşık olabilir. Zaten aşk dediğin, ardında ne olduğuna kimsenin akıl sır erdiremediği kadife bir esrar perdesidir. Kutuplaşma istemeyenlerin türküsü. Türban tartışması ülke gündeminden hiç inmiyor. Bir yanıyla artık ilerleyelim, önümüze bakalım, yürüyüp gidelim diyor içimden bir ses. Takılmayalım bu kadar kılık kıyafete, bilhassa biz kadınların dış görünüşlerine. Bir yanıyla da her şeye rağmen sağlıklı buluyorum yazılanları, çizilenleri. Konuşabilmek her zaman konuşamamaktan yeğdir malum. Kangren olmuş toplumsal meseleler ancak tartışarak, farklı yönleriyle meseleye bakarak çözümlenebilir. Bir demokrasi kültürünün ve etiğinin gelişebilmesinde tüm bu aşamalar önemli rol oynayabilir. Lakin, polemik başka şey, diyalog başka. Biz de yazılı ve görsel medya diyalogdan çok polemiğe itibar etmeseydi keşke. Karşı tarafı hiç duymadan, kulağımıza bal mumu dökülmüş gibi, tamamen sağır bir biçimde ve sırf kendi sesimizin akışını dinleyerek, yaptığımız konuşmalardan sağlıklı bir fikir alışverişi çıkması mümkün mü? Dinlemeyen bir insan anlamayı başarabilir mi? Konuşma kısmı tamam da birbirimizi dinlemeye gelince mesele hep beraber sınıfta kalıyoruz nedense. Halbuki bilgelik bilgi bilmekten değil, bilgiyi idrak edebilmekten geçiyor. İdrak ise esneklikten, tevazudan, anlamaya çalışmaktan. Güzelim Osmanlıca, ne hoş kelimedir idrak, tadı takılır kalır insanın damağında. Halbuki Türkiye'de giderek artan sayıda insan kutuplaşmalardan sıkıldı artık. Lise ve üniversite öğrencileri, iş arayan gençler, ev kadınları, çalışan anneler, memleketin ilerlemesine kafa yoranlar, yurt dışında yaşayan, çalışan ya da okuyanlar. O kadar çok insanımız şu biz ve onlar ayrımlarından bunalmış vaziyette ki, birbirimizi damgalamaktan, yaftalamaktan, ötelemekten, ötekileştirmekten yorulduk. Eskiden, yani özel televizyon kanalları henüz yeniyken önemli bir konunun hararetli bir şekilde ilk defa tartışıldığını görmek büyük bir yenilik idi. Polemiğin bir cazibesi vardı. Üzerinden çok sular geçti. Şimdi ise her kanalda tartışma, polemik, atışma, taraflar, karşılıklı suçlamalar. Elimizde uzaktan kumanda aletleri çat diye kanal değiştiriyoruz artık birbirine girmiş, öfkeden boyun damarları çıkmış insanlar görünce. Seyirci yoruldu artık gece gündüz polemik dinlemekten. Özel kanallar bunu görmüyor, hissetmiyor mu? Üstelik farkında mısınız bir sarmal halinde dönüyor hep aynı laflar, aynı korkular, aynı önyargılar. Enerjimiz yanlış işlere akıyor. Vaktimizi, gücümüzü, yaratıcılığımızı birbirimizi hırpalamaya ve damgalamaya değil de kolektif ve demokratik bir yaşam bilinci inşa etmeye harcasak keşke. Ne ilginçtir ki, bu kutuplaşmayı aşmakta belki de en önemli rolü oynayabilecek kadınlar aynı zamanda iplerin gerilmesine de sebep oluyor. Bugün Türkiye'de başı açık kadınların başını kapatan hemcinslerinin kırgınlıklarını, hüsranlarını anlamak için bir adım atmaları şart. İki yönlü bir adım bu. Keza başı kapalı kadınların da başı açık kadınların kaygılarını, endişelerini anlamak için bir adım atmaları gerekli. Türban polemiği öylesine kaplamış ki gündemimizi başka bir açıdan bakamaz olduk. Oysa bugün hala kadınlarımız 14-15 yaşında evlendiriliyorsa, okuldan alınıyorsa, henüz reşit olmadan anne oluyorsa, evcilik oynarcasına bebek büyütmek zorunda kalıyorsa, sokakta başı önünde yürüyorsa, tecavüzcüsüyle evlendiriliyorsa, namus cinayetlerine kurban gidiyorsa, çevre ve aile baskısıyla yaşamak durumunda kalıyorsa, kısacası bugün hala cinsiyet ayrımcılığı diye bir şey varsa, türbanlı ve türbansız kadınların çok ortak noktası var demektir. Konuşacak, beraberce aşacak ne çok meselemiz var aslında. Bir türkü mırıldanıyorum. Ezgisi var, sözleri yok henüz. Kutuplaşma istemeyenlerin türküsü. Hırçınlıktan, eleştiri ile hakareti birbirine karıştıranlardan, negatif enerjiden atıp tutmalardan, komplo teorilerinden, gereksiz gerilimlerden, bunalanların türküsü. Ve biliyorum ki bir tek ben değilim mırıldanan. Sentezler Mahallesi. Avrupa'nın büyük şehirlerinden birinde, diyelim ki Berlin'de, Londra'da ya da Brüksel'de yaşanan bir sahneyi anlatacağım sizlere. Gerçek hayattan bir kare. Türklerin çoğunlukta olduğu bir semtteyiz. Her ne kadar Faslılar, Cezayirliler, Tunuslular ve Ruslar da olsa etrafta, burası genellikle Türk mahallesi diye biliniyor. Tüm bakkallar, berberler, lokantalar, manavlar, kasaplar. Burada herkes ve her şey tanıdık. Vitrinlerdeki yazılar Türkçe. Dönerden su muhallebisine her şey var. Duvarlarda posterler. Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş ya da 3 ay önceden kalma bir konser afişi. Yazılar, karalamalar. Duvar yazılarının kimisi siyasi içerikli, kimisi gayet apolitik. Sevda Gülü sever gider, Özcan. Böyle yazıyor bir duvarda. Düşünmeden edemiyorum. Bir grafiti sanatçısının buraya gelmesi ne güzel olurdu. Bir de kitap yapardı ardından. İsmi Gurbet Grafiti. Marketlerde Türk gazeteleri satılıyor. Girdiğim bir bakkalın raflarında Aşk, Araf, Mahrem ve Siyah Süt görüyorum. Yalnız Aşk'ın kapağı bir garip. Eflatun'a çalmış, pembesi kaymış. Belli ki korsan. Diğer kitaplarım ise ne hikmettir bilmem. Gerçek baskı, yasal. Yasal kitapların önünde bıyıklı, güleç yüzlü, orta yaşlı bakkal efendiyle fotoğraf çektiriyoruz. Çerçeveleyip duvarına asacağını söylüyor. Sonra bana kahve ve siirt balı ikram ediyor. Kahve o kadar sert ve koyu ki bir yudum alır almaz canhıraş halde bala yapışıyorum. Bal o kadar tatlı ki gene kahveye sarılıyorum. Demek bu işin sırrı bu. Acı tatlı bir arada. Ve ben Avrupa'nın orta yerinde bir bakkal taburesinde oturup hikayeler dinliyorum. 30 senedir burada yaşayan vatandaşlardan. Her şeyin birbirine dönüştüğü, katı olan her maddenin buharlaştığı bir yer burası. Marx yaşasaydı da görseydi. Bakkaldan çıkınca mahallede turlamaya devam ediyorum. Oğlan çocukları misket oynuyor, kızlar ip atlıyor. Beyaz peynir, siyah zeytin, güllü lokum, hatta memleketten yeni gelmiş pastırma bile var. Bir dükkanın vitrininde aynen şöyle yazıyor. Bayanlara kilo hapı geldi. 5 günde zayıfla. Bu asker komutu karşısında bir an irkiliyorum. 5 günde zayıfla, zayıflamazsan vay haline emrinin. Hemen altında bir başka yazı var. Keçeli kalemle. Büyük harflerle yazılmış. Lastik kaçırmayan dirayetli çorap. Müjde. Çorabın adı mı müjde yoksa varlığımı bilmiyorum ama defterimi çıkarıp not alıyorum. Bu lafı unutmamam lazım. Lastik kaçırmayan dirayetli bir çorap olmak öyle kolay bir şey değil. Herkesin harcı değil. Kendime örnek alıyorum. Dayanamayıp içeri giriyorum. Kasadaki adam önce benimle İngilizce, Almanca, Fransızca konuşmaya başlıyor. Ben Türkçe cevap veriyorum. Gülüyor ağız dolusu, gülüyor gözlerinin içi. Aman be abla, ben de seni turist sandım. Turist sandım dediği beni o ülkenin vatandaşı sandı. Avrupa'nın orta yerinde Avrupalılara turist diyoruz ya, aman Sarkozy duymasın. Dedim ya her şeyin birbirine karıştığı kocaman ve rengarenk bir sentezler mahallesi burası. Sohbet ediyoruz. Buraya geleli 27 sene olmuş. Pek fazla dil öğrenmemiş. Çat pat meram anlatıyoruz işte. Bunca sene Türk mahallesinden pek çıkmamış ama çocukları öyle değil. Onlar 3 dil konuşuyorlar. Çatır çatır hepsi de ana dilleri gibi. Kürtçe, Türkçe ve o ülkenin dilini. Gençler başka diyor. Şimdiki nesil şanslı. İnsanımız öyle yaratıcı ki pratik, girişken, tez canlı. Gittiği her yere sevdasını götürüyor. Alışkanlıklarını. Avrupa'da yaşayan Türkler hakkında daha iyi araştırmalar yapılmasına ihtiyaç var. Buradaki akademisyenler şikayet ediyor. Ne zaman bir İngiliz araştırmacı İngiltere'deki Türkleri incelemek istese, atlayıp Türk gettosu Heringe'ye gidiyor. Ne zaman bir Alman akademisyen Türkler hakkında rapor hazırlasa, Kreuzberg'e gidiyor. Oysa hem İngiltere'de hem Almanya'da Türkler aslında her yerdeler. Sadece gettoda yaşamıyorlar ki. Gettoda yaşayanlar görece daha yoksul, daha mahrum olanlar. Geri kalan Türkler hemen her semtteler. Kimileri orta sınıf mahallelerde, kimileri şehir dışında. Kimileri lüks semtlerde yaşıyor. Ama araştırmalar bu çeşitliliği yansıtmıyor. Türk mahallesinde dolaşıyorum. Kolumun altında zeytin, peynir, pastırma. Eyüp'e mesaj atıyorum. Aşk dediğin lastik kaçırmayan dirayetli bir çorap gibi olmalı. Bir dakika sonra cevap geliyor. Elif, ne içtin? Kahve diye cevaplıyorum. Hem de ne kahve? Edep. Türkçenin en güzel kelimelerinden biridir edep. Bir başka dile nasıl çevrilebileceğini sorsalar, şöyle bir duraklarsınız. İngilizce'de, İspanyolca'da, Fransızca'da, Almanca'da birebir karşılık bulmakta zorlanırsınız. Bulduğunuz hiçbir kelime onu tam olarak karşılayamaz, kavrayamaz sanki. Aynı lezzeti vermez, aynı sesi vermez. Başka hiçbir söz ya da sözcük yerini dolduramaz. Bu dört harften ibaret kısacık kelime koskoca bir mana denizi barındırır içinde. Gözlerimizi kapayıp bir kez fısıldamak bile yeter melodisini duymaya. Sözlükteki pek çok kelimeyi yüksek sesle hatta düpedüz bağırarak telaffuz edebiliriz. Ama bir deneyin bakın, edep kelimesini haykırmak ne mümkün? Harflerin dizilişi sesimizi yükseltmeye manidir. Bu kelimenin ses tonu adeta önceden ayarlanmıştır. Ancak fısıltı ile karışık söyleyebiliriz. Ancak sakin bir edayla edep yahu edep. Peki nedir edep? Tasavvufun yüzyıllardır baş tacı ettiği bu kelime nasıl oluyor da hem bu kadar göz önünde aleni hem de kapalı bir kutu adeta sır bize? Haddini aşmamak, kalp kırmamaktır edep. Sadece o değil, haddini aşıp kalp kırmaktan ödünün patlaması demektir. İstisnasız, ayrımsız her insan, her canlı varlık, tıp tıp atan her yürek, avuçlarımızın arasında tuttuğumuz billur bir kasedir. Dışı nasıl olursa olsun özü narin ve nazenindir. İçin titrer, düşürmekten, düşürüp de kırmaktan öyle korkarsın. Dedikodudan, haksızlıktan ve ithamdan uzak durmaktır edep. Sadece o değil, insan, hayvan, canlı, cansız veya önemli, önemsiz ya da zengin, fakir ayrımı yapmadan etrafına hoş bir nazarla bakmak, eyvallah diyebilmek, eyvallah kelimesi üzerine kafa yormaktır. Bilmediğin konuda susmak, bildiğin konuda ahkam kesmemektir edep. Bilgi bir perdedir. Sen ne kadar bilirsen bil, nasıl bir alim olursan ol, en cahil görünen insandan bile öğrenecek bir şeyin vardır elbet. Edep bunu unutmamaktır. İnsan ayrımı yapmamaktır edep. Sokaktaki bir berduşun yanında da, Karun kadar zengin ya da Süleyman kadar muktedir görünenin yanında da aynı sakin idrakle durabilmek, saydam ve şeffaf olabilmek, girdiğin mekana ya da konuştuğun adamın nabzına göre laf değiştirmemek, ince hesap bilmemektir edep. Aşırılığa gitmemektir edep. Hileden, desiseden, yalandan ve zorbalıktan haz etmemek, kimseyi aptal yerine koymamak, aşağılamamaktır. Tek başınayken de, başkalarının yanındayken de, şefkati elden bırakmamak, dış görüntülerden, parlak kabuklardan, ünvanlardan, payelerden etkilenmemek, her işte her adımda yüreğe bakmak, yüreğin ibresine göre yol almak ve habire ben demekten vazgeçmektir edep. Edep bir ahenk meselesidir, akort edilmektir. Akort edilmemiş müzik aletinden çıkan her ses uyumsuzdur. Edep kainatın müziğini yüreğinde duyma ve o müziğe uyma meselesidir. Edep ahenk içinde olmak demektir. Tabiatla, kainatla, yaratılışla, bütünle ve katreyle sürekli uyum. Gün içinde habire koşuşturmaktayız. Ya edep kelimesi aklımızın ucundan dahi geçmez. Yapacak daha acil, daha mühim işlerimiz vardır hep. Birbirimizi ite kaka, koştura koştura hep ama hep geç kalırız bir yerlere. Derken tüm bu hengame içinde beklenmedik bir anda ve yerde edep sahibi biri çıkar karşımıza, duraklarız, şaşırırız. Sahici olup olmadığından hemen şüphe ederiz. Belki de yapmacıktır, belki de rol yapıyordur. Kafamızın içinde bin bir tilki dolaşır. Çünkü Biz hep şüphe ederiz. Gerçek olup olmadığını anlamak için etrafında döner, gözlerimizi kısar inceleriz. Ama ne vakit ki anlarız karşımızdaki hakikaten edep sahibi, indiririz yelkenleri. Yumuşar yüreğimiz, tanırız edebi aslında. Görür görmez tanırız. Edep sahibi bir insanla karşı karşıya gelince biz de kendimize çeki düzen veririz. Bulaşıcıdır edep, tebessümle bulaşır. Gülümseyen bir insan karşısında biz de elde olmadan gülümseyiveririz. Gün boyu çatık kaşlı dolaşmaya alışkın yüzümüzün kasları gevşeyiverir. Bakmışız ki dudaklarımız bizden evvel davranmış. Gülümsemeye gülümsemeyle karşılık vermişiz de haberimiz yok. Edep insandan insana geçer, aynadan aynaya yansır. İnsanın şaşmaz tabiatıdır. Kibirlinin karşısında kibirli, mütevazının karşısında mütevazı olasımız gelir. Diklenene diklenerek karşılık veririz. Edepliye ise eğiliriz. Geçenlerde bir yemek masasında bir arkadaşım tanıdık ve buruk bir şaka yaptı. Yahu ne zaman yurt dışından dönsem bana da bir nezaket geliyor. Tanımadığım insanlara kapıları açmak, trafikte başkalarına yol vermek filan istiyorum. Bir incelik, bir terbiye geliyor üstüme. En fazla bir gün sürüyor ama. Sonra bakıyorum herkes birbirine kaba davranıyor. Bana da bir kabalık geliyor. Dangıl dungul yola devam ediyorum. Öyle kelimeler var ki, harf öbekleri olmaktan çıktı, gündelik hayatımızın akışını şekillendirmeye başladı. Hoyrat bunlardan biri. Hoyratız birbirimize karşı. Ve sağımız, solumuz, önümüz, arkamız hoyrat. Yolda yürürken birbirimize bakışımız, evlerimizin çatıları altında birbirimizden söz edişimiz, konuşmalarımız, dedikodularımız, ithamlarımız, önyargılarımız, zanlarımız, yaftalamalarımız, dışlamalarımız. Hep ama hep hoyrat. O kadar çok hırpalıyoruz ki birbirimizi, öylesine hırçın bir iklimdeyiz ki. Halbuki bu arada uzaktan bir yerden sesleniyor eski mi eski bir öğreti, tembihliyor usulca. Edep yahu edep. Kitabın sonu. 29 Aralık 2012, sayfa 232.